Tamam. Şimdi burada Sezar geldi, ordusunu teslim etmeden ordusuyla geldi ve Pompei'yi yendi. Yani bu belli bir zaman alıyor. Sonuçta Roma'ya yerleştiği zaman Sezar bir dönem diktatörlük görevini alıyor. Roma'da diktatörlük başından beri anayasada olan bir şeydi. Daha kraliyet döneminde var ve çok gerekli olduğu durumlarda uygulanmıştı. Örneğin şeye karşı, Hannibal'a karşı, yani daha çok çok eskiden, daha önce de galiba Galyalılara karşı Cumhuriyet, kraliyet döneminde de uygulanıyordu. Yani Romalılar bireysel diktatörlükten çok korkuyorlar. Tiranlıktan çok korkuyorlar. Çünkü bir tiran, düşün sözü yasa olan insan demek ya da buyruğu hiçbir şekilde direnilmeden gerçekleştirilen insan demek ve onlar da genellikle kötü de olabiliyorlar. Ama nedense var, Romalılarda bu imparator, buradan dışarıdan gelen ses, bu tür sesler geliyor. Bunlar karıştırıyor mu size? Şimdi olduğu zaman, Sezar döndüğü zaman Roma'ya, Pompei'yi yendikten sonra Senato ortadan kalkmıyor. Yani kurumlar, devlet kurumları sürüyor. Fakat Sezar bütün o kurumları kendi istenci altına alıyor. Yani Senato var diyor Hegel. Devlet sorunları hiç kuşkusuz Senato'nun önüne getiriliyor ve İmparator yalnızca üyelerden biri gibi görünüyordu Senato'da. Ama bu onun istenci Senato'ya egemen. Yani o zaman Senato'nun özelliğinden söz edemeyeceğiz. Aslında Senato'nun yasama kurumu olma gibi bir rolü de yok. Öyle bir gücü de yok. Yani eğer Senato içlerinden bir üyenin istencinin dışına çıkamıyorsa, bu üye Sezar resmi olarak imparator olmasa bile artık orada Senato politik bir istenç olmaktan çıkmış oluyor ki daha sonra Sezar'dan sonra imparatorluk kurumsallaştığı zaman Senato yine var. Senato ne işe yarar? Gerçek imparatorluk zamanında, yani legal imparatorluk ya da edimsel açık imparatorluk zamanında Senato'nun varlığının anlamı nedir?
İmparatorluğun kararlarını onaylamak ve
uygulamak. Danışma meclisi. Evet, onaylıyor. Onaylaması biçimsel. Onaylamak zorunda. Yani yok. Reddetmesinin bir anlamı yok. Ve Senato'nun önüne getiriliyor diyor. Ama Senato boyun eğmek zorundaydı diyor Hegel. Yani genellikle olan bu. Belki arada bir karşı çıkıyor olabilir. İmparatorla danışma tartışma.
Öte bir ağırlığı var zaten. Yani biraz
Peki o işlevi nasıl açabiliriz? Yani bir imparator tiran değil ya da tiran bile aslında istencinin sınırsız ve keyfi olması gerekirken o bile o ait olduğu bütünün istencine dikkate almak ve kendini ona uyarlamak zorunda. Yani tiranlar genellikle halka dayanıyorlar. Genellikle değil, her zaman aslında. Ve Roma bu süreçte Cumhuriyet'in yıkılış döneminde bir önder, yani önemli bir kişi ne zaman kendini halka dayandıracak olsa tiranlıkla suçlanıyor. Yani halk ve tiranlık arasında gibi var. Sanki bir karşılık varmış gibi görünüyor. Ama tiranlar bütün bu Yunanistan tarihinde ve Roma tarihinde de reel olarak görünen tiranların güçlerini halktan aldıkları. Yani şimdi imparator Senato ile ilişkisinde Senato'yu danışma meclisi gibi kullanıyor ama yine de bir imparatorun bile, imparator tiran değil. Yani imparator yasalara göre davranmak, yönetmek durumunda olan birisi. Yine de imparatorun istencinin de nesnel olması gerekiyor. Yani Rousseau buna der miydi? Genel istenç der miydi? Evrensel istenç der miydi bilmiyorum ama bir imparatorun istencinin de ustal olması gerekir. Yani imparator uyruklarından yapamayacağı bir şeyi isteyemez. Şimdi Kapıkulu Osmanlı padişahının önündeki herkes kul değil mi? Evet. Ve kapıkulları herhalde devlet yöneticileri ne kapsamını alıyor? Padişah keyfi olarak hadi bunların hepsini alsın diyebilir mi? Diyemez. Ya da durup dururken vezirini asın diyebilir mi? Onun bir zemini olmalı. Yani o vezirlerini astırabilir, öldürtebilir. Ve bunu sırf buyruğuyla da yapabilir ama onun bile bir zemini olmalı. Yani devlette bu şeyler, Nero var. Bu konuda çılgınlık noktasına gelen kişilere örnek olarak. Yani çılgın tekerkler de var değil mi? Daha sonraki modern tarihte, modern dönemde bile var. Ve bunların istençleri kaprise dönüşüyor, özence dönüşüyor ve ama zaman zaman onlara bile çevrelerindeki insanlar uyuyorlar. O çılgınca istençleri, delice istekleri bile yerine getirdiklerini görüyoruz. Yani bu da pek açıklanamayacak bir şey gibi görünmüyor. Ama genel olarak bunlar aşırı uç durumlar ve normal olarak imparatorlar, padişahlar, krallar, tekerkler genel olarak bunlar bunların istençleri yani nesnel olmak zorunda. Zamanın, ülkenin, kültürün koşullarına uymak zorunda. Keyfi, özenç, kaprisi olamazlar. Şimdi senatodan başka şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Aslında devlet sorunları hiç kuşkusuz senatonun önüne getiriliyor ve imparator yalnızca üyelerden biri gibi görünmüyordu. Bunu Sezar için söylemiyordu. Genel olarak imparatorluk dönemi için. Ama senato boyun eğmek zorundaydı ve kim karşı çıktıysa daha doğrusu ölümle cezalandırıldı ve mülküne el kondu. Yani bu olmuş bir şey. Buna göre kesin bir ölümü beklemekte olanlar kendilerini öldürdüler. Çünkü böylece hiç olmazsa aileleri mülkiyetlerini ellerinde tutmayı başarabiliyordu. Yani senatonun rolü son derece önemsiz. Bu imparatorların neler olduğunu daha sonraki, yani önümüzdeki hafta biraz daha ayrıntısına girebiliriz. Çünkü bunların içinde iyiler var, kötüler var. Çok kötü. Yani Neron var. Neron herhalde iyi bir imparator olarak bilinmiyor değil mi?
Yani Roma'yı tekrar kurmuş.
Neron, bu konuşan Cicero.
Filmden mi?
Evet. Bittim. Filmden değil. Şurada var, Neron. Bu da bir Roma imparatoru ve Roma yandığı zaman burada bir var, Hristiyanlık faktörü var. Şimdi imparatorun gücü belirtildiği gibi orduya ve çevresine bulunan pretoryan muhafızlara dayanıyordu. Ama çok geçmeden lejyonlar ve özellikle pretoryanlar önemlerinin bilincine vardılar ve tahtı gasp edecek denli küstahlaştılar. Yani tekerkler Osmanlılar'da da benzer bir durum var. Zaman zaman dışarıdan atanabiliyor ya da değil mi Yeniçeriler ya da başka askeri oluşumlar belirleyebiliyorlardı. Tahta kimin geçeceğini, kimin indirileceğini falan belirleyebiliyor. Roma'da da böyle bir şey var. Ve devlette son sözü, kriz durumlarında son sözü her zaman askeri güç söylüyor. Başlangıçta Sezar Augustus'un ailesine belli bir saygı gösterdiler diyor askerler ya da lejyonlar. Ama daha sonra generallerini kendileri seçtiler. Yani imparatorun istencinin sınırı var. Şimdi bu imparatorlar yalınlık içinde davranıyorlar. Osmanlı imparatorları gibi. Gösteriş yok. Hatta bir tanesi diyor Augustus ilk imparator. İlk imparator Sezar'ın evlatlığı olan Octavian kız kardeşi. Octavius daha sonra Augustus adını alıyor. Bu Augustus diye Horatius'a bir mektup yazarak hiçbir şehrinin ona seslenmemesinden yakınır. Yani onun için şiir yazmamış ve bunun onu gelecek kuşakların gözünde utandıracağını düşünüp düşünmediğini soruyor. Benim için şiir yazmıyorsun diyor. Şimdi Burada senatörler var. Senatörler imparatorluk döneminde senatörleri kim seçiyor? Düşündünüz mü? Daha önce konsüller vardı. Konsüller atıyorlardı senatörleri. Konsüller kimde? Konsülleri seçen orada halk meclisleri var. Yani Roma'da şey var, konsüller, halk, senato ve halk meclisleri. İmparatorluk döneminde halk meclisleri tamamen şey ortadan kalkıyor. Bu önemli bir ayrım. Halk meclislerinin önemi ne? Senatodan ayrı. Bunlar pleblerin meclisleri. Halk, efendim? Halk meclisleri var ama yanında senato var ve konsüller var. Yani halk meclisleri en geniş, pleblerin istenci. Patisyenlerin değil, preblerin. Halkın. Plebisit biliyorsunuz ne olduğunu. Preblerden geliyor. Yani halk oylaması. Burada şimdi imparatorluk döneminde senatoyu imparatorun kendisi seçiyor. Yani danışma meclisi dedik ya dolayısıyla danışacağı insanları kendisini seçmesinden doğal bir şey yok. Politik kurumlar imparatorluğun kişiliğinde birleşiyor. Burada önemli olan şey devlet bir istenç. O istenç eğer konsantre ise, eğer tek bir noktada yoğunlaşmışsa o zaman güçlü bir istenç olabilir ve ussal davranırsa o devlet o istenç sayesinde güçlenir. Yani devlet kavramına uygun bir devlet olur. Ama bir kişiye dayandığı için o kişi eğer zayıfsa, karaktersizse, yamuksa vesaire o zaman onun kararları altında, onun istenci altında o devlet de yalpalamaya ve bozulmaya başlayacak değil mi? Yasalar, yani onu anlayabiliriz ve bu da bir kurgu değil. Çin tarihinde de var, Osmanlı tarihinde de var, başka Avrupa monarşilerinin tarihlerinde de var. Yani tekerkin istenci, devletin istenciyle özdeş olduğu için, çakıştığı için tekerkin kişiliği şey, devletin kişiliğini ya da devletin durumunu etkiliyor. Burada önemli olan şey devletin İskender Tekerk miydi? Tekerk'ti. Yani en sonunda her şey onun ağzından çıkıyordu. Her karar onun istenci tarafından belirleniyordu. Ve onun altında küçük Makedonya bir dünya imparatorluğu oldu. Yani 20 yaşındaydı İskender ve 20 yaşında 33 yaşında öldü. Öldüğü zaman şey bıraktı. Bir imparatorluk bıraktı.
Bunu bir tek kişiyle açıklamak doğru bir yaklaşım.
Nasıl açıklayacağız? Söyle.
Yani herhalde orada öyle bir şey var. Bir potansiyel var. Yani sadece bir tek İskender açıklığı
öyle. Görünürde öyle. Yani İskender'in orada bireyselliği her şeyi belirleyen faktör oluyor.
Liderlik özelliği olduğu için.
Var.
Yani ama zemin
çünkü
şeyde ortam zemin
yani 45 bin askeri Asya'ya geçirip ya da Çanakkale Boğazı'ndan geçirip hadi dünyayı fethedeceğiz demek kolay değil. Bunu her başka birisi dese askerler gülebilirler ama İskender dediği zaman onu izliyorlar. Evet. Ve 20 yaşında ve izleyenler arasında şeyler var. Babası yaşında komutanları var.
Fatih Sultan Mehmet
o da öyle.
Zaman, işte,
evet.
Yani onlarda bir deha özelliği var ayrı da yani durup dururken ortaya çıkan bir şey değil bu. Doğdukları ortam da buna elverişli.
Doğdukları yer aslında Makedonya'da yani Yunanistan'ın geri bir bölgesi. Burası ama şey Yunan değil, Makedonyalılar de Yunanlılar babası, değiller.
Ha? Babası da öyle.
Babası?
Filip diyor. Filip zaten yetiştiriyor mu İskender'i yetiştiriyor değil mi? Bir sürü toprakları var.
Tabii yani Filip İskender'i yetiştirmesi için Aristoteles'i çağırıyor. Filip Pindaros'u çağırıyor şeye kendi sarayına ve sarayında şairleri topluyor, felsefecileri topluyor. Yani Makedonya biraz önce örnek verdik. Bunlar Makedonyalılar da köylüler. Yani şeye karşı, Yunan kentlerine karşı onlar barbar durumdalar. Yunanlı değiller. Bugünkü Makedonyalılar hala köylüler. Evet. Bugünkü Makedonyalılar adı, Yunanlılar o adı onlara vermek istemiyorlar ve çok haksızlar. Yani İskender Yunanlı değil açıkçası.
Değil, bu,
oradaki Makedonyalılar Yunanlı değiller. Yunanistan şey, kaprisi yapıyor orada. Bugünkü şeyde durumda. Ama yani orada İskender'in bireyselliğinin önemi galiba çok büyük. Ya Hegel şey diyor, Yunan tarihi Akilles'le başladı diyor. Genç bireysellikle ve İskender'le sonlandı diyor. Helenik tinin başı ve sonu iki büyük bireyle çiziliyor, yani sınırlanıyor.
Yani Hegel'de onu Helenik tin içinde sayıyor.
Tabii, tabii. Yani Makedonyalı olmasına rağmen eğer işte orada senin o bireysel, yani senin söylediğini oraya bağlarsak anlamlı olabilir. İskender eğer bir Makedonyalı olarak davransaydı, yani bir köylü tin, köylü kabilesi, köylü kültürü içindeki askerlerini alıp Asya'ya geçseydi hiçbir şey başaramazdı. Onun Aristoteles tarafından yetiştirilmesi gerekiyordu. Yunan Helenik tinini, o Helenik tini taşıması gerekiyordu. Çünkü Asya'ya geçmesinin güdülerini Helenik tinden alıyordu. Niye alıyordu? Çünkü o İskender monarş olmadan önce, kral olmadan ya da yani önder olmadan önce Darius, Xerkes vesaire ne kadar Persya'yı varsa tekerki onlar Yunanistan'ı yok etmeye çalıştılar. Ve Yunanistan'ı bir yerde asimile etmeye de çalıştılar. Atina'yı ele geçirdiler, yağmaladılar, yerle bir ettiler Atina'yı. Boşalttı Yunanlar. Atinalılar çekildiler oradan. Xerkes'in bir şeyinde, girişinde ve Truva o şey var.
Truva'da Pers'in arasında bir şey var mı? Bağlantı var mı?
Truvalılar ayrı. Yani Truvalılar Anadolu'lular. Truvalılar şey değiller. Yunan kökenli değiller. Truvalılar onlar Lidya, bölge olarak Lidya ama Lidyalılar diyemeyeceğiz herhalde. Onlar Truvalılar.
Roma'da kuruluşlar ama Truvalılar var deniyor.
Yani Etrüks oluyorlar anlamı.
Truvalılar efsanevi olarak varlar. Yani şeyden kaçıyorlar. Aeneas'ın Aeneas diye bir ad geçiyor değil mi orada? O Truva'dan kaçanlar arasında.
Roma'yı kuranlar arasında İnyat. Truva ve Truva.
Evet.
İşte İnyat var. O zaman diyor.
Tamam. Onu Plutark anlatıyor.
Onu yazan kişi, yani İnyad'ı yazan
İnyas. Aynen. Kim yazıyor onu yazan ya? Şimdi o tarih öncesine giriyor. Yani olgu mu, efsane mi karar veremiyoruz o konuda. Olabilir. Plutark'ı okursanız şeyi Romulus ve Romulus bölümüne orada yani geliyorlar şeyden, Truva'dan gemileriyle falan ve kadınlar gemileri yakıyorlar. Yani İtalya'ya vardıktan sonra, bir nehir içine girdikten sonra, karaya da çıktıktan ve yerleştikten sonra o Truva kadınları şeyi yakıyorlar, gemileri yakıyorlar ve orada kalmaları garantiye alıyorlar bu şekilde. Öyle. Ama bunlar efsane. Yine de bağlantı olabilir ve genellikle bu efsane denen şeyler daha sonra doğrulanmış. Yani son bulgular, arkeolojik bulgular genellikle bu. Yani işte Roma'nın o tepede yamaçta kurulması, çobanlar tarafından kurulması, kurt tarafından emzirilmesi falan filan gibi bir takım şey. Yani çok fazla masalımsı faktör var ama bazıları doğrulanıyor diyorlar. Şimdi istenç esas bizim.
Sözlü gelenekten yazılı geleneğe geçiş oldu. Başta sözlü gelenek evet. Efsane. Hani evet. Sözlü olarak anlatılmış. Daha sonra yazılı sürece geçmişse yani o hani efsane değil de hani olmamış bir şey değil de olmuş bir şeydir ama hani sözlüdür. Daha sonra onu yazılı şeye geçirmiş.
Yani ama sözlü yani süreçte örneğin İlyada'nın kendisinde İlyada ve Odisey ve İlyada'nın yani İlyada önce orada da sözlü bir sürecin yazıya geçirilmesi var ama onu yazan tarihçi değil. Onu biliyoruz. Yani ama onu sözlü olarak kuşaktan kuşağa ileten halk onu şey yapıyor, başkalaştırıyor. Yani masallaştırıyor. Ve olmayan şey, yani orada mitoloji var mesela. O süreçte tabii tarihsel olgular anlatılıyor ama bütün süreci mitoloji dışsal olarak eklenmiş. Truva tarihsel bir olgu biliyoruz. Truva duvarları var. Çok büyük bir olasılıkla Truva Savaşı oldu. Ama oradaki yani o işin bir şeyi var. Olgusal tarafı var. Fakat halkın ağzında, o ozanların ağzında kulaktan kulağa geçerken o ya da ağızdan ağza geçerken şey oluyor mutlaka, yani değişiyor.
Silmeler ya da artmalar var.
Düzeltmeler.
İkinci, üçüncü kişinin ağzından, evet, yani eksik gerçek, hani gerçek o zaten, gerçek zaten hani gerçekten evet, olmuş olaydı, hani eksilmeler ve artmalar oluyor.
Doğru.
Yani test sağ çeker, şöyle hani tevatür diyor.
Yani. Evet, yani eksiltme olduğu gibi artma da olabilir. Yani uymayan bir takım şeyler, çirkin yanlar ya da belli bir incitici yanlar, onur zedeleyici yanlar falan, onlar eksiltilecek. Bazı şeyler de katılabiliyor. Bundan ne? Yani şimdi bir önemli nokta, tek istenç olduğu zaman, istenç tekil olduğu zaman, tekerk, gerçekten tekerkse, o geri kalan nüfusta tam bir eşitlik hüküm sürüyor. Bu dikkat etmemiz gereken bir şey. Çin'de böyleydi. Çin'de herkes eşitti çünkü bütün devlet gücü imparatorda yoğunlaşmıştı. İmparatorun istenci, yani imparator birisine ayrıcalık verebilirdi. Veriyor. Muhtemelen vermiştir de. Ya da yetki vermiştir ama yetki şey demek değil, ayrıcalık demek değil. Bir imparatorun ayrıcalık vermemesi gerekiyor. Çünkü ayrıcalık eşitliğe aykırı olan bir şey. Haksızlık. Yani ayrıcalık demek, hak eşitsizliği demek ki bu şey değil, ussal bir şey değil ve bir imparatorun bunu yapmaması gerekir. Çünkü imparator şey değil, tiran değil ya da keyfi olarak yöneten bir insan değil. Şimdi imparatorluk nüfusta bir eşitlik getiriyor. Yani şey bile, vezir bile ya da en yüksek mandarinler bile Çin'de şeyde imparator karşısında, başkalarına karşı imparatorun onlara verdiğinden daha fazla güçleri yoktu. Yani yasaları çiğneyemezlerdi. İmparatorluk yasayla bir arada gidiyor. Ona dikkat edelim. Tiranlık yasayla bir arada gitmiyor. Diktatörlük yasal. Yani Roma devletinde diktatörlük kurumu yasal, meşru bir kurum ve 6 ay süreyle veriliyor. O süre içinde gerçekten de diktatörün dediği her şey yasa. Ona karşı çıkmak suç işlemek anlamına geliyor. Ama çok özel durumlarda devlet büyük tehlike altına düştüğü zaman veriliyor ve Kartaca Savaşı sırasında bu yapılıyor.
Yetkisi olan adamla yetkisi olmayan adamın eşit hakları mı olduğunu söylüyorsunuz yani? İmparator tarafından yetki evet, verilen kişiyle herhangi bir sıradan vatandaşın ya da çiftçinin eşit hakları,
İnceleyelim.
Özgürlüklere sahip olduğu. Yani bugünkü günümüzdeki adaletsizliğin olmadığını anlayamadım.
İrdeleyelim. Yani şimdi yetki yasal olarak verilmişse, yani örneğin bir Çin imparatoru bir mandarine diyor ki sen şu bölgede adalet işlerini, türe işlerini takip edeceksin. Yani yargılama yapacaksın. Suçluları, suçsuzları ayıklayacaksın. Suçlulara ceza vereceksin. Bu bir yetki. Herkese verilmiyor. Yani bir Roma'da bu işi şeyler yapıyor. Kimler yapıyor?
Mesela günümüzdeki
pretörler
ya
yapıyor.
Da polislik mesleğini ele alalım. Günümüzde zabıta ya da polis olan bir adama yetki verilmiş oluyor.
Evet.
Ama adam o yetkiyi kötüye kullanıyor. Yani sanki kendisine verilen yetkinin
evet,
karşısındaki insanın hak ve özgürlüklerini çiğneyebilmesi için meşru bir yol olduğunu düşünüyor.
Evet.
Ne yapıyor?
O,
yani aslında o dönem imparator tarafından yetkilendirilen adamla bugün devlet demokrasi ya da meclis yürütme tarafından yetkilendirilen adam arasında hani bakıldığında biçim olarak da içerik olarak da fark yok. İsimleri farklı sadece. Bugün birine bir zabıta diyorsak belki evet, imparatorlukta onun adı başka bir şeydi ama fonksiyonları muhtemelen aynıydı.
Şimdi,
çiftçiyi denetliyordu belki. Belki işte hayvancılıkla uğraşan evet, adamı denetliyordu. Değil mi? Yani hani
orada da şey, vergi toplayanlar var. Yani vergi toplayıcılar mesela. Evet. Onlar yetki kullanıyorlar ve o yetki devlet tarafından ya da imparator tarafından veriliyor ve onun o yetkiyi nasıl kullanacağı bilinmiyor. Teorik olarak kötüye kullanabilir.
Ama orada adalet temsil eden kurumlar da var şey.
Tabii.
Onun yetkileri de var.
Yani evet, mahkemeler de var, jüriler de var. Yani dedik Anadolu'daki ya da yani bölge komutanlarını, il komutanlarını daha doğrusu yargılamak için gerektiğinde mahkemeler kurulmuş. Söyle.
Yani
şey soracağım. Şimdi siz aslında bir de anlatılanlar sanki şeye gibi geliyor. Cumhuriyet rejimi ile imparatorluk rejimi arasındaki farkları da biraz hani sizin bu anlattıklarında görüyoruz gibi. Ama tek bir kişi yani imparatorun yönetiminde eğer imparatorluk çok büyükse tek elden yönetimde imparatorluk zorlanır mı? Orada işte atadığı dediğiniz gibi valiler.
Yalnız başına yönetmiyor.
O zaman yine bu da haksızlıklar var ve keyfi yönetimler oluşur.
O güzel. Aynı şey. Sen söylediğin de o. Yani yetki verildiği zaman yetkinin şimdi devam et.
Cumhuriyet rejimine baktığımızda ki hani Roma'nın ilk başladığı dönemi Cumhuriyet'te sonra büyüdükçe imparatorlaşmaya yani imparatorluk olmaya başladı. O zaman da hani sizin söylediğiniz gibi içeride bir takım sıkıntılar oldu. Hatta Sezar'a karşı olay olmuştu. Yani sonuçta imparatorluk bölündü. Yani Doğu Roma imparatorluğu ayrıldı gibi. Yani
o daha sonra oluyor.
Sonra oldu.
Daha sonra
oluyor. Daha sonrasını söylüyorum işte.
Evet.
Yani burada Cumhuriyet rejimiyle hani Roma'ya kastederek söylüyorum.
Evet.
Sonraki imparatorluk rejimi karşılaştırdığımızda nedir buradaki şeyler, farklar tam anlamıyla ne?
Tamam.
Hangisi daha iyi gitti veya kötü mü oldu imparatorluk olunca?
Hayır, onun ona geliyoruz. Yani o biraz imparatorluğun tarihini de incelememizi gerektiriyor. Yani Sezar'dan sonra ne oldu? Ama şimdi buradaki soru şuydu. Yetkinin ussal kullanımı ya da yasal kullanımı ve yetkinin kötüye kullanımı. Bu kötüye kullanım konusu bugün ya da geçmişte olabilir. İki durumda da yani bütün tarihte ya da bütün devletler açısından böyle bir şey var. Şimdi yasalar var. Yasalar iyiyse ve herkes o yasalara uyuyorsa o devlette genel olarak bir düzen vardır ve problem yoktur. Ama yasalar, yani yetki yasalara dayanıyor ama yetkiyi kötüye kullanıyorsa bir birey, o birey, şimdi onu şöyle açıklayacağız. Yani bu da net, çok net ve çok belirli bir şeyi var, yanıtı var. Yani bu önemli bir soru. Şimdi Irak, İsveçlileri alalım ve Iraklıları alalım. İsveçlilere polis yapmak için polis eğitiminden geçiriyorsun. Temel eğitiminin üstüne bir de polis eğitiminden geçiriyorsun. Yasaları belli bir ölçüde öğretiyorsun. Polisin nasıl davranacağını öğretiyorsun. Ve ondan sonra okuldan 2 ya da 4 sene sonra saldığın zaman dışarıya sokağa o trafik polisi ya da normal başka polis. Yani şeyine göre, kendi alanına göre kendi görevini yerine getiriyor. O aynı zamanda bir de şeyle eğitilmiş, protestan tini altında eğitilmiş. Yani ödev duyuncu diye bir şey var, ödev. Ödevini yerine getirme. Şimdi Irak'a baktığımız zaman, Irak'taki aslında Hindistan, bu Slumdog milyonerdeki polisler, bu yetkilerini kötüye kullanan memurlara örnekler. Çünkü işkence yapmaktan başka bir şey yapmıyorlar. Yani 14-15 yaşına gelen çocuğa sürekli olarak işkence yapıyorlar. Şimdi Hintlilere devlet yetkisini verdiğin zaman bir İsveçli gibi davranmıyor, bir Alman gibi davranmıyor, bir Türk gibi davranmıyor. Yani onu yanındakileri ezmek için kullanıyor. Türkiye'de de daha önce şeydi, öyleydi. Yani polis 1970'lerde şeydi, işkence makinesiydi. Dayak atıyordu sürekli olarak. Solcu ve sağcı ikisi de. Pol der ve bilmem ne der.
Pol bir.
Yani pol bir. İşte bir taraf faşistlerin, bir taraf komünistlerin şeyi. İki taraf da birbirini dövüyordu. Şimdi bugün öyle değiller. Yani bugün artık daha okullardan geçiyor.
Herkesi dövüyorlar. Şark etmiyor. Polis seni hiç duymadı şimdi.
Yani polisin o şiddete bugün de başvurması şey. Onu nasıl bilmiyorum, nasıl açıklayacağız? Her yerde, dünyanın her yerinde öyle. Yani Norveçli polis atıyla şeyin üzerinden geçiyor. Yere düşen bir genç kızın üzerinden geçebiliyor bir gösteri sırasında. Bu şey, İsveçli polisi ya da bunu ben gözlerimle gördüm. Yani
Marlon Buran arkadaşım da söyledi, belki onu işaret ediyor. polis vesaire güçler iktidara yakın olduklarından ve onlara daha da fazla yaklaşma talepleri olduğundan diğerlerine baskı uygulamayı o iktidarın nimetlerinden ya da yakınlıktan yararlanmak için meşrulaştırıyorlar.
Ama şimdi Alman trafik polisinin iktidara yakın olmasından kazandığı nimet ne?
Şimdi gene de ama iktidar...
Yani ücreti mi artıyor ya da ne artıyor?
Egosu artıyor. Yani onaylandığını hissedip küçük bir çocuğun anne babaya itaatinden de yola çıkıp bunu söylüyor.
Yani poliste bir şey var, saldırganlık var.
Ama kendinde iktidar bulmak ve kendi gücüyle ilgili bence. Yani
işte o şekilde güçlü. Yani oraya... yaklaştıkça daha güçlü.
Ama şeyde şimdi Hindistan'daki durum, filmde gördüğümüz şey, orada polis açıkça şeyi çiğniyor, insan haklarını çiğniyor. Tabii, yani yasaları... Tabii.
Mesela şey var ya, hani gelişmemiş ülke diye düşünüyoruz.
Evet. Türkiye'ye Amerika... Şimdi Amerika'ya gelişmemiş diyemeyeceğiz ama Amerika'da...
İktidara yakın olmayı bence...
Olabilir. Bu çok daha teknik bir konu. Yani özel olarak incelenmesi gereken bir konu. Biz şimdi çok genel hatlardayız. Yani yetki ussal ise, o zaman ödevini yapıyorsa bir polis. Yani polisin, senin şimdi cüzdanın çalındı. Polisin gelip o hırsızı yakalayıp mahkemeye götürmesi gerekli. Bunu istiyor muyuz? Bu polis bunun için gerekli. Başka hiçbir şey için değil. Yani yasaları çiğniyorsa bir insan, bir birey ya suç işliyorsa onun... gidip kendisi mahkemeye teslim olmayacağına göre onu yakalamak için polis gerekiyor. Polisin görevi başka hiçbir şey değil. Yargılamak değil. Ama polis onu yakaladığı zaman vuruyorsa niye sen bu işi yaptın diye, o zaman o polis şey... Ya, evet, yani o keyfi davranıyor ve yetkisini kötüye kullanıyor. Değil mi?
Şimdi geçen gün Başkan Obama'nın bir arkadaşı olan bir siyasi hoca anahtarını unutmuş. Kendi evine girerken kapıyı zorlayarak girmeye kalkmış.
Vurmuşlar mı?
Komşular şikayet etmişler. Polis gelmiş, bunu güzel ıslatmış. Tabii bu bir şey haline gelmiş. Ondan sonra olay. Obama'da olmaz böyle bir şey. Bu çok şey, yani ters bir konuşmalar yapmış polis için. Polisten tepki geliyor. Obama böyle konuşamaz.
Evet, yani iki tane polisin yaptığı şey için bütün kurumu hedef alıyorsa...
böyle konuşmam lazım. Onları rencide etmem lazım.
Ha işte o yüzden. O da bir yanlış. Üstelik bir şey var. Beyaz Saray'ı idare ediyor. Bir şey olsun.
Evet, yani Amerika'da da yetki çiğneme. Yani her yerde oluyor. Amerika'da şeyi dövdüler. Ona değil mi? Zenci'yi. Filme çekildi falan. Ama o demek değil ki Amerikan polisi yasaları çiğneyen bir kurum değil. Orada genel olarak Amerikan polisi, yani şöyle bir şey var, açıklama var. Daha iyisini bulabiliyorsanız ben de memnun olurum. Türe dediğimiz şey, adalet dediğimiz şey oluş sürecinde. Yani modern toplumda adalet şey, gelişen bir süreç. Dolayısıyla hiçbir yerde adalet tam değil.
Yani erken geldik.
Galiba. Yine de çok erken sayılmaz. Çünkü...
Zaten kontrol edeceksin. Zaten pişmişsin zaten.
O yüzden bunlar şey, yani devlet istenç, devlet olmak zorunda. İnsanlar, ya devlet şey değil, işletme değil, fabrika değil, market değil, devlet yasa demek. Özel olarak genel istenç diyor Jean-Jacques Rousseau ve modern dönemin devlet kuramı ona dayanıyor. Yani Hegel yalnızca Jean-Jacques Rousseau'nun şeyini izliyor, onun kuramını izliyor aslında. Yani toplumsal sözleşme anlatımına karşı çıkıyor, onu kabul etmiyor. Pek çok insan kabul etmiyor ama esas da devlet ussal istençtir. Yani bizim burada, burası şey değil, politik bir durum değil. Ya da, yani ama bu şeyi düşünürseniz, 70 milyonluk tini, dünya kültür nüfusu düşünürseniz, onun kendi içinde yasalar, yani kendi içinde uyumlu olarak, dinginlik içinde var olması, yaşaması, etkinliklerini sürdürmesi devlet demek. Yani sen şimdi gidip iş yerinde çalışıyorsan, kimse gelip seni rahatsız etmiyorsa, alacakların borçlarını ödüyorsa, sen borçlarını ödüyorsan vesaire, bütün bu sistem çalışıyorsa bu devlet demek. Bu çalışmadığı zaman devletin eksikliği ortaya çıkıyor. Yani devlet baskı aracı falan, bu tür tanımlar şeyde Rousseau'nun kuramında ya da klasik felsefenin devlete bakışında yok. Devlet baskı yapabilir. Yasa yasa baskı, yasa kötü olabilir. Yani kötü tikel yasalar var ama yasa genel olarak özgürlük olarak kabul ediliyor. Çünkü yasada ben kendi istencimi buluyorum. Şimdi yasa ve özgürlük kavramları onu şey yapalım, tekrar ilerleyelim değil mi? Yani yasanın bu imparatorluklardaki durumu da ilgilendiriyor. Yani imparatorluklarda yasalar devlet halkın istencini anlatmıyor. İmparatorlukta devletin istenci halk tarafından kabul ediliyor. Yani devletin istenci irrasyonel, delice bir istenç değil. O da imparatorun olgunluğuna göre belirlenen bir istenç ve ussal bir istenç. Ve imparator erdemli ise devlet de erdemli oluyordu. Ayrıca da şeyi biliyoruz, Hammurabi ilk yasaları yaptırdı bir imparator olması dolayısıyla. Kanuni yasaları düzenletti ve onu söylemiştik geçenlerde. O yasaların neler olduğunu henüz tarihçilerimiz bize sunmadılar. Bilmiyoruz kanunun hangi yasaları ama şeyi biliyoruz, Justinian yasalarını biliyoruz. Justinian aynı zamanda Ayasofya'yı yaptıran Bizans imparatoru ve yasaları toplatmış. Baktığınız zaman görüyorsunuz yani bütün eski, yeni, Roma'nın her yerinden ya da her imparatorluk döneminden, cumhuriyet döneminden yasalar gelmiş, bunlar düzenlenmiş ve yani tabii ki hepsi olduğu gibi işliyor değil, daha güncelleştirilmiş, bir bakıma zamana uyarlanmış ve bir şey haline getirilmiş, kitap haline getirilmiş. Bu muazzam bir şey. Bu en yüksek türe edim ediyor, en yüksek adalet edim ediyor Hegel buna. Çünkü yasalar bilindiği zaman onları çiğnemek egemenler ya da güçler için de zorlaşıyor. Yani şeyi düşünün, İngiltere'yi düşünün. İngiltere'de yargıçlar var ama yazılı yasalar yok. Nerede yasalar? Yargıçların bilincinde, belleklerinde. Sözel yasa. Orada yazılı yasa yok diyor. İngiltere'de yazılı yasa yok. Şu an var. Hayır, normal yasalar da şey değil, yazılı değil. Yani bir biraz daha geriye gidersek şeyi görüyoruz. O feodallerin de bir tür türe uyguladıklarını ama gittikleri yerde kendi duyuşlarına göre ve yetkilerine göre karar veriyorlar. Yani bir feodal derebeyinin üzerinde başka hiçbir istenç olmadığı için o feodal ve yine de o kendi uyruklarına yani tebaasına adalet dağıtabiliyor, türe dağıtabiliyor ve orada bir kitaba falan dayanmıyor. İngiltere'de yasaların yazılı olması karışık bir süreç. Yani anayasadan normal yasaların da ben ceza yasalarının da yazılı olmadığını sanıyorum. Yani şu an değil. Şu an pek çok şey yazıya geçti ama ayrıca yazılı olmadan işleyen yasalar da var. Başka yerlerde. Yazılı olmasına rağmen işlemeyen yasa. Yani yazılar ve yazılı olup olmaması çok özel gibi görünmüyor. Yani bir anayasa maddesi yazarsınız, o kültürün tinine hiç uymuyordur, işlemez. Anayasada olmasının, onun işlemesini garanti etmesi diye bir şey söz konusu değil. Ama yine de yasaların yazılı olması ve derlenmesi, toplanması, bir yasa kitabı oluşturulması, Kanuni'nin ve Justinian'ın yaptığı şeyler bunlar ve Kanuni'nin hangi yasaları topladığını bize henüz tarihçilerimiz göstermediler. Yok. Bakın yani internette aradım, bir tane şey geliyor.
Osmanlı arşivlerde
olması gerekir. Ama yani Osmanlıca'yı okuyan birisinin gidip onları çoktan getirmesi gerekirdi. Yani burada şunu görüyoruz, tarihçiliğin ve bunu anayasa yasa, yani hukuk fakülteleri de bu konuda şey aslında sorumlu. Sadece tarihçilerin şeyi değil bu, sorumsuzluğunu gösteren bir şey değil. Hukukun sorumsuzluğunu da gösteren bir şey. Türkiye'de de hukuk ve tarih bilimi oluş sürecinde. Yani biraz erken geldik şeye, Türkiye'ye. İleride daha iyi olacak. Yeni kuşaklar çok daha iyisini yapacaklar ama eski kuşaklar hiç hemen hemen her şeyde olduğu gibi burada da şey, başarısızlar. Yani her şeyde başarısızlar. Bizden öncekilerin hepsi. babalarımız, onların babaları, onların yani kaç kuşak vardı sadece. Yani yetki.
Siz yetki konusunda, evet, siz şey demiştiniz, imparatorun yetki verdiği kişiyi,
evet,
hatta imparator kadar bile ciddiye alınmaz, imparator dışındaki insanlar tarafından.
Alınması yani gerekir.
Ama
yetki verdiyse.
Evet. İmparator yetki verir. Ama hani orada sanki bir adalet vardır gibi. Hani o yetki.
Alın, dikkate alınmaz demedim. İmparatorun yetki verdiği.
Yok, dikkate alınmaz değil de.
İmparatorun yetki eşitliği bozmaz.
Eşitliği bozmaz.
Çünkü o yetki alan,
eşitliği bozmaz, evet.
O yetki alan kişi de yasaların altında duruyor. İmparatorun kendisi de yasaların altında duruyor.
Yani bugünkü durum.
Yani imparator yasayı çiğnerse cezalandırılması gerekir teorik olarak. Böyle bir şey o.
Olmuş mu?
Tarihçe konsüller imparator değiller. Ama Roma tarihinde biliyoruz yine bu şeyde Cumhuriyet döneminde son 100 yıl içinde tribünler iki konsülü hapse atıyorlar. Onu başarıyorlar. Yani resmen edimsel olarak onları hapse atmışlar. Ama dediğim gibi konsüller şey değil. İmparatorla aynı durumda değiller. Şimdi burada fantezi olabilir bu. Bir imparatorun yasa yapması ve sonradan o yasayı çiğnemesi kendisini. Çünkü orada yasalar imparatorun istancını anlatıyorlar. Ama imparatorun istancı diyoruz, bilgelik istancı. Yani teorik olarak öyle. Rousseau bu konuda da güzel şeyler söylüyor. Yasaları sadece şeyler yapmıyor. Peygamberler de yapıyorlar. Orada onlar din ve devletin birleşmesi gibi bir durum ortaya çıkıyor. Ona bakalım. Mesela Musa'nın yasaları ve Muhammed'in yasaları. Rousseau ikisini de şey yapıyor. Alıyor bu toplumsal sözleşmede. Ve ikisine de büyük insanlar diyor. Ve ikisi de felsefeci, kibirli felsefeciler tarafından yanlış anlaşılıyorlar ya da küçümseniyorlar diyor. Bunlar evet. Bunların yaptıkları yasalar şey. Biliyoruz yani şeriat yasaları denecek şeyler. Çünkü ikisi de Tanrı adına bu yasaları yapıyorlar. Neden Tanrı adına yapıyorlar? Rousseau'nun derdi o. Çünkü eğer Tanrı adına olmazsa bu yasalar halk o yasaları şey yapmayacak. Çiğneyecek, dinlemeyecek. Yani Musa bu yasaları ben koydum deseydi hiçbir Yahudi onu dinlemezdi. Ateş yaptı, ateş yaktı, çalıyı yaktı, Yehova dedi ve onları o yasaları boyun eğmeye razı etti. Muhammed de şey, aynı şekilde orada Arapları törelerinden, kötü alışkanlıklarından filan kurtarmak için onları o yasaları Tanrı'nın yasaları olarak göstermek zorundaydı. Bu şey o dönemin gerektirdiği bir şey diyebiliriz buna. Yani bugün aynı şeyi iliştirmenin bir anlamı yok ama o dönemde Musa en çarpışan örnek. Yani Musa gerçekten şimdi,
sizin kendi fikriniz mi yoksa bunun böyle olduğunu
ya, şey böyle söylüyor.
Bir takım kaynaklar ya da
var var. Bu genel bir uslan, bu bir uslanlama tarzı. Böyle düşünülebilir. Yani yasaların arkasında Tanrı'nın durması, onların halk tarafından kabul edilmesi konusunda bir güvence. Bu bir uslanma mı? Bir argüman. Doğru olabilir ya da olmayabilir. İnanın. Ama bazı insanlar için doğru olduğunu biliyoruz. Kendi deneyimimizden biliriz. Bazıları için de şey, anlamsız. Yani çünkü Tanrı'ya inanmıyorsa birisi o yasayı Tanrı korkusundan dolayı uygulayacak değil. Yani işin doğrusu şu, yasaların USA dayanması. Ve Rousseau'nun devlet kuramı da bu zaten. Yani Rousseau o büyük insanlar dediği peygamberleri bugün model alalım demiyor. Öyle bir şey diyemez. Rousseau'nun genel istenç anlayışı, yani Rousseau için genel istenç şey değil, tanrısal bir istenç değil. Tanrısal dese bile o metafor. Ki sanmıyorum öyle bir şey kullandığını. Yani devlet için tanrısal istenç. Ama yine modern kuramcılar arasında şey var. Yani devletin, bunlar daha çok Hristiyanlardan çıkıyor olmalı. Yani devletin yetkisini Tanrı'ya dayandıran eğilimler var. Biliyoruz yani bir takım. Yani bu köylüler üzerinde ve eğitimsiz kitleler üzerinde etkili olabilecek bir şey. Bunu çarlar kullanıyorlardı. Yani ve aslında Roma'da da şey var. İmparatorların imparator kültü var biliyorsunuz. İmparatorlara Tanrı olarak tapınılması anlamına geliyor. Bunları sadece egemenlerin aygıtları, komploları, düzenleri olarak görmek biraz tek yanlı oluyor. Çünkü halkın da bunları kabul edecek kadar cahil olması, eğitimsiz olması gerekiyor. Yani gidip Hollanda'da siz imparator kültü uygulayamazsınız ama şeyde daha kolay bu iş. Tibet'te örneğin.
Doğu'da.
Hakkari'de filan. Yani eğitim insanların bireyselliklerinin gelişmesine bağlı. Özgür insanlar, ussal insanlar yasalar için öyle bir dışsal otoriteye, tanrısal otoriteye falan gerek duymuyorlar ama 2000 yıl önce, 3000 yıl önce şeydi. Firavunlar tanrıydı. İşte İskender'in kendisi bile tanrılığını ilan etti. Kendine o şeye gittikten sonra Ra'nın Mısır'daki tapınağına gittikten sonra o da şey, biraz kaydı yani o açıdan. Bu istenç konusu var. Şimdi imparator kendi istencini çiğnerse bu bir şaka olur. Yani bir gariplik olur. O yüzden normal olarak imparatorlar yani yasaya uyma konusunda örnek olması gereken insanlar. Yani imparatorlar şarlatanlar değiller ya da orada şey için rol yapmak için durmuyorlar. Ama üzerinde şeyler var tabii ki. Zayıf olanlar ve deli olanlar ya da çocuk olanlar, küçük olanlar. Her türden şey var.
Ama onlarda da mesela komple şey verilmiyor. Yani çocuk yaşta imparator oluyor. Yani işte.
Yanına bir bakan veriliyor. Yani. Bir vezir veriliyor.
Yani hiçbir zaman yani imparatorlukta bile yani bu benim kendi fikrim. Yani total bir özgürlük olduğunu düşünmüyorum. Yani imparatorun komple. Çünkü onu da denetleyen biri oluyor zaten.
Doğru. Ben şey dedim. Yani imparator eğer halkı çok fazla halka ters düşerse yani kararlarında ya da yasalarında realiteye, kendi realitesine çok ters düşerse o zaman kalamaz kendi yerinde ve bu özellikle bu geçiş döneminde görünüyor şeyde Avrupa'da ve Osmanlı tarihinde. Yani imparatorları Yeniçerileri, bir takım güçleri yani bir takım istenç alanlarını dikkate almak zorunda kaldılar. Ve şey değil, keyfi değil imparatorun istenci. Toplum değiştikçe onlar da değişiyorlar. İngiltere İmparatorluğu ya da işte İskandinavya Krallıkları, Danimarka, Hollanda bunlar hep şey, kendilerini modern döneme adapte ederek yavaş yavaş aşamalı olarak istençlerini küçülttüler ve sonunda sıfıra indi. Yani bugün İngiltere Kraliçesi'nin istenci İngiltere'deki bir işçinin ya da memurun istencinden hiçbir şekilde fazla değil. Teknik olarak bu böyle. Hocam, ama şey olabilir, etkili olabilir. Yani karizması olabilir, değil mi?
Evet. Tanrı adına hani bir ülkeyi yönetme yetkisine sahip olan işte firavun ya da evet, diğer bir krallar. Evet. Batı'daki bir takım krallar ve işte hatta padişahlar. Hani bunların tebaası hani şey dedik. İşte sizin ifadeniz gibi bireysel evet, olamayan bir teba olduğu için hani ve cahil oldukları için tabii ki bu şeyi bu yalanı doğru olarak gerçek olarak kabul ettiler ve teba olmaya razı oldular. Peki günümüzdeki hani şeye bakacak olursak insan formatına bakacak olursak hani aslında çok da bir şey değişmiş değil. Hani bugün adına demokrasi dediğimiz şey insanlara bireysel olma hakkı tanıdığını tırnak içinde söyleyen, vurgulayan...
Niye tırnak içinde? Özgürlük. Ol, yani hani, bugün ben birey olabilirim.
Tamam, siz olabilirsiniz
ama
kitleler öyle söylemiyor. Yani hani
doğru.
Bugün milyonlarca insan savaşa hayır diyor, milyarlarca insan. Ama sadece çok küçük bir elit bir zümrenin istediği şey oluyor. İşte
orada şu var.
Dünyanın kaynakları paylaşılmak için... Her yerde bir sürü şimdi, masum insan ölüyor. Hani demek ki çok şey değil. Hani bu bireysel olma durumu sadece yönetim biçimiyle ilgili bir şey değil ya da hani
ama bir, bu önemli olan o bireysel olma olanağının kazanılmış olması.
Yani burada sıkıntı ne? Ben onu
sıkıntı yani bireysel yani
Tanrı adına Bush çıkıp Tanrı adına konuşmuyor ya da Obama.
Ama Amerikan istenci adına konuşuyor ama. Yani burada
yani bir adım atmış. Biraz ileri gitmişiz hani evet, bir aşama geçmişiz ama hala bence ilkel gibi geliyor bana.
Hala savaşlar var, hala sömürü var, hala türesizlik var, eşitsizlik var, değil mi? Yani bütün dünyayı düşünürsek Dünyanın durumu hiç de iyi değil. Yani insanlar hala devrim isteyebilirler, hala komünizm isteyebilirler, ne bileyim. Yani devletlerin kalkmasını isteyebilirler çünkü devletleri kötülüğün kaynağı olarak görüyorlar. Dünyanın genel total durumu şey değil. Hiç de yani rahat, huzur verici bin değil. Yani 100 bin tane nükleer bomba vardı Amerika'da, 100 bin de Sovyetler'de vardı. Şimdi Sovyetler'de herhalde 3-5 bin var ama Amerika'nın elinde 20 ile 40 bin arasında azalttılar. Yani epey azalttılar. Onu kabul edeyim. Varsayalım ki gerçekten azalttılar ama 20 bin tane nükleer bomba. Ne, yani ne anlama geliyor bu Amerika'nın elinde?
Binde biriyle dünyayı Çin'in, etmeye yetiyor.
Çin'in elinde yine binlerce bomba oldu. İşte Pakistan'da var, Hindistan'da var, İsrail'de var, Fransa'da var, İngiltere'de var. Yani bu dünyanın durumunun iyi olmadığını gösteriyor. Ama bu bireyselliğin gelişmesinden başka bir yolla da düzelecek gibi görünmüyor. Yani bireylerin sayısını arttırmak, yani savaş istemeyen. Çünkü bugün birbirleriyle savaşmayı göze almayacak, hatta istemeyecek hiçbir ulus yok. Yani gidin halkın eğer istencini, Amerika Irak'a girdiği, Bush'un kararıyla girdiği zaman Bush Amerika'nın halkının %80 küsurunun onayını aldı ya da okeyini aldı. Yani bu da
hayır.
Burada sanki özgürlük kavramının altı boşaltılmış gibi geliyor bana. Yani
doldurulmamış demek daha doğru.
Doldurulmamış.
Bence yani, ben doldurulmamış diye bakıyorum. Yani vardı da alındı.
İnsan ya da ne bileyim işte gidip bir yerde hamburger yiyebilen, istediği gibi giyinebilen bir insan acaba gerçekten özgür mü? Hani çünkü kendi kaderini, dünyanın kaderini yönlendirebilecek durumda değil henüz. Ve bence dünyanın 100 yıllık, 200 yıllık
yalnız şu var, yani. Şu var, Amerika özgürce ussal bir karar vermedi Irak'a girmekle. Yani bu Amerikan halkının kararıydı. Ama Irak'taki duruma baktığınız zaman, Irak'ın da şey değil, özgürlükle hiçbir ilgisi yoktu. Yani orada da bir diktatör vardı ve o diktatör, başka diktatörler ona karşı ya da başka despotlar ona karşı savaşıyorlardı belki zayıf bir şekilde. Onları bastırmayı başarıyordu. Ama şu an şeye baktığımız zaman Amerika'nın dışında Irak kendisine baktığımız zaman gördüğümüz istenç tablosu Amerika'dakinden çok çok çok çok daha kötü. Çünkü tam anlamıyla orada şey var. Demokrasiyi anlayabilecek, uygulayabilecek insan sayısı hemen hemen sıfır. Yani değil mi? Yani Amerika şey diyebiliriz, İsveç despot, Amerika despot ama İran daha özgür diyebilir miyiz? Ben diyebileceğimi sanmıyorum. Yani şeyi görmek gerekiyor, iki tarafı da görmek gerekiyor. Üç tarafı, beş tarafı.
Bir şey değişmemiş, öyle görünüyor. Hani siz konuşmanın başında şey demiştiniz. Yani
hangi imparatorluk?
İşte Sezar'dan bu yana çok şey değişmemiş gibi diyorum yani dünyada bakıldığında aslında hani şey demiştiniz bir takım toplumlardan bahsetmiştiniz.
Az değil tamam bu şimdi anladım değil. Yani
şey demiştiniz mesela o topluluklardan bir kısmı yeryüzünden silindi ama daha agresif olanlar, daha saldırgan olanlar, savaşçı olanlar. Roma toplumu gibi. Nedense hani büyüdü ve hani
evet, toprakları Etrusklar değil de Romalılar yani egemen oldular.
Demek ki işte estetikten iyi anlıyor olmak, insan ruhunu biliyor olmak ya da bireyselliğini yüceltiyor olmak, insanın bireyselliğini yüceltiyor olmak o toplumların ileri bir noktaya taşınması için tek başına yetmiyor. Hatta bunun nedenlerini araştırmıştık. Doğru mu? Acaba niye böyle oldu diye.
Yalnız şu yani, var, Roma İmparatorluğu sırasında Roma İmparatorluğu.
Merak ediyorum niye böyle acaba? Nasıl aşacağız bunu diye.
Tamam, göreceğiz. Yani aşma olanağı var mı yok mu? Önce onu çıkarmamız gerekiyor. Haftaya şey yapacağız. Roma İmparatorluğu demek barış demekti. Onu göreceğiz.
Ya da ben çok duygusal
yaklaşıyorum. Hayır. Yalnız değilsin yani o konuda.